Radyo Doktoru. ...13.4 Türkiye'nin saatleri, Radyo Doktoru'ndan herkese merhabalar. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Yine Radyo Doktoru'nda keyifli bir gün yaşayacağız. Çarşamba 13.5 demek ki biz Radyo Doktoru'ndayız. Bugün yine önemli konularımız var, önemli konuklarımız var. Sizin de eminim ki sorularınızla dahil olacağınızı düşündüğümüz konuları ele alacağız. Geçen hafta aslında atıfta bulunmuştuk bu bağımlılıkla ilgili olarak. Bunun detaylarını ve devamını konuşalım demiştik. Hatırlıyor musun Ebru?
Tabii ki teknoloji bağımlılığı dedik. Hatta teknoloji bağımlılığı olur mu dedik. Sonra ergenlere konu geldi. Ay bir uzmanına soralım demişti.
Evet, şimdi yeni moda teknopat. Teknopat olmak var. Yeni bir modamız. Bakalım biz ne kadar teknopatız. Ne kadar takıntı haline getirmişiz bunu. Ne kadar obsesyon yaratmış. Ne kadar tedavi edilecek seviyeye gelmişiz gibi bunların hepsini uzmanımızdan soracağız. Birazdan Doçent Doktor Eylem Şahin Can Kurtaran canlı yayın konuğumuz olacak. Psikiyatri uzmanımız sorularımızı cevaplayacak. Ve yine önemli bir konuyu ele alacağız. Osteoporoz.
Bu haftaki şimdi, konuların hepsi değil mi? Hepimizin
gündemde olan konular. Osteoporozun da bugünlerde tekrar gündeme gelmiş olmasında bir sebebi var aslında. Çünkü insanların boylarının kısalması oldukça popüler bir konu haline geldi. Bununla ilgili insanların yoga ya da buna benzer diğer çalışmalara adım atmış olmaları. Bunların cevaplarını alacağız uzmanlarımızdan. Profesör Doktor Tümay Sözen, endokrinoloji uzmanımız, birazdan o da burada olacak. Ona da sorularımızı ileteceğiz. Eğer sizlerin de soruları varsa, katılmak isterseniz, merak ettikleriniz varsa hemen ulaşın. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr, sosyal medyadan Radyo Doktoru hesaplarının hepsinden, Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ya da mobil uygulamamız TRT TV uygulamasından hem podcastlerimizi, kaçırdığınız programları hem de canlı olarak bizi takip edebilirsiniz. Bir güzel bir şarkı dinleyelim o zaman. Hemen ardından da sohbet etmeye başlayacağız.
Ruhidir benim adım, hiç çıkamam evimden. Dostlar uydururum hayali, mutluyumdur bu yüzden. Bir çiçek dürbününden insanlara bakarken, bir gün bir istasyon gördüm, trenleri geciken. Yolcular ellerinde tek gidişlik bir bilet, henüz bilmeseler de hayat bundan ibaret. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp yerlere giden. Eskiden, çok eskiden, ben daha çok küçükken, henüz cennet plajı otopark olmamışken, mercanların arasında küçük balıklar vardı, en güzelleri el boyunda, kavun içi olanlardı. Bir gün bir rüya gördüm, o kavun içi balık benmişim. Büyümem beklenmeden, afiyetle yenmişim. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüyorum, ayrı yerlere giden. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden. Müzik dudaklarım. Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak. Canımı en çok acıtandır. İstasyon insanları buradalar tesadüfen. Aynı rüyayı görüp aynı yerlere giden. İstasyon insanları buradalar tesadüfen. Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden.
İşte telefon numaralarımız. 0090 312 463 34 19. 463 34 21. Bekliyoruz.
Teoman'ın şarkısını değiştirdim ben, uyarladım az önceki şarkısını. Ruhi'dir benim adım, bir sırrım var saklarım, görünce anlarsınız teknoloji bağımlısıyım.
Anlar mıyız ama öyle görünce?
Bence anlarsın. Yani elinden düşmediğini hesap edersek, fiziki olarak toplumdan, arkadaşlarından, işinden, sosyal hayatından uzaklaşmışsan teknoloji bağımlısı.
Ama çok anlamak da o kadar kolay değil gibi geliyor bana. Çünkü o kadar sık kullanıyoruz ki.
Normal mi gelmeye başladı?
Hayır, navigasyon için kullanıyoruz, haber okumak için kullanıyoruz, iş için kullanıyoruz, mail atıyoruz, pek çok şeyi hani iletişim yolu olarak kullanıyoruz. Acaba hepsi bağımlılık mı?
Yani bunun bir sınırı var mı? Soralım. Soralım. O zaman hemen hoş geldiniz. Doçent Doktor Eylem Şahin Can Kurtaran, canlı yayın konuğumuz, psikiyatri uzmanı.
Hoş bulduk.
Merak ediyoruz. Az önce biz birbirimize girdik. Doğru mu, yanlış mı? Hangisi bağımlılık, hangisi değil? Nedir acaba bu teknolojinin insan hayatına girdikten sonra yarattıkları? Çok faydası var. Bunu biliyoruz. Ama işte bazen kontrolü kaybediyoruz. Bizi ele geçiriyor. Yani amaç olmaktan, araç olmaktan amaç olmaya dönüşüyor. Nedir acaba, bunu nasıl tanımlarız? Teknoloji bağımlılığı dediğimiz şey nedir?
Aslında şöyle, teknoloji bağımlılığı için öncelikle bir, hani hepimiz günlük hayatta teknolojiyi bir şekilde, interneti bir yerde kullanıyoruz hayatımızda. Dediğiniz gibi navigasyondan tutun, hani internet üzerinden ya da oyun oynamaya kadar, ama nerede, ne kadarı sağlıklı, nerede bu sağlıklı kullanım bağımlılığa dönüşüyor, gerçekten ayırt etmek zor. İşte mesela hani işiniz olur, iş için kullanıyorsunuzdur ve bütün gün bilgisayar başından kalkamıyorsunuzdur. İnternette yazışma ya da konuşma yapmak zorundasınızdır. Biz bunu bağımlılık kriteri olarak saymıyoruz. Aslında bağımlılık demek için kumar bağımlılığındaki benzer kriterleri uygulamışlar günümüzde. Şimdi baktığımızda kumar bağımlılığında ne tür belirtiler, tanı kriterleri olarak kullanılıyorsa aynı şey teknoloji bağımlılığı için de geçerli. Nedir o? Öncelikle kontrolsüz kullanıyorsanız. Yani sizin işiniz gücünüz var, kullandınız, bitirdiniz, çıktınız, tamam, bu değil. Kullanmak istediğiniz süreden çok daha fazla kullanıyorsanız, sürekli işte ben 2 saat kullanacağım sadece diyorsunuz ama başından kalkamıyorsanız ve bu saatler uzadıkça günlük hayatınızı, artık işte başka işlerinizi, ödevinizi, işinizi, gücünüzü bırakıp da tamamen internet ya da teknoloji, o sırada oyun olabilir, bu sanal alemde sohbet olabilir, bunlar devam ediyorsanız ve işinizi, gücünüzü yapamayacak hale geldiyseniz, işte engel oluyorsa hayatınızın diğer kalan kısımlarına, hani buna biz teknoloji bağımlılığı için, evet, artık hani bir bağımlılık ortaya çıkmış diyebiliriz.
Şimdi artık WhatsApp'ı da çok kullanıyoruz, değil mi? Sohbet için kullanıyoruz. Eğer evde yalnızsanız, evet, tek başınıza zaman geçirmek zor olabiliyor ve televizyon değil de bu WhatsApp üstünden yazışmalarla gidiyor.
Evin içinde kullanıyoruz. Da... Öbür odadakine seslenmektense...
Ben daha boyuta geçmedim. Tamam.
Yani o, biz boyutları değişti bunu tabii.
Üst kattan alt kata çocuklarını çağıranlar
tabii,
var.
Tabii komşuya ya, çok ses yapıyorsun, biraz yavaşı da artık. Eskiden değnekle vururduk tavana, artık yok, yazıyorsun.
Biz daha mı şanslıydık acaba? Bizim zamanımızda bu kadar teknoloji kullanımı yoktu.
Daha gerçekçiydi bizimki. Yani bizimki daha böyle gerçek iletişim aslında
gösteriyordu. Kaç yıldır bahsediliyor teknoloji bağımlılığından? Yeni bir şey olsa gerek.
Ya teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki gerçekten bence biz insanlar hani psikolojimiz olarak psikolojik verdiği ortaya çıkardığı psikolojik rahatsızlıklar daha geriden geliyor. Yani biz geç fark ediyoruz. Şimdi kaç yıllık bir süre? 10-20 yıllık bir süre. Hatta WhatsApp'lar bile işte şeyler bile ya da Instagram'lar bile hani son birkaç yılın ortaya çıkan teknolojik gelişmeleri. Ama şimdi mesela işte muhtemelen yakında mesela selfies diye bir tanımlama çıktı biliyorsunuzdur. Sürekli işte onun belli kriterleri çıktı. Günde 10 kere işte ya da işte 5 kere 10 kere kendi selfie fotoğrafınızı çekip de bunu medyadan paylaşıyorsanız insanlara hani böyle hastalıklar çıkacak yavaş yavaş ama biz sonradan tabii hani alanda çalışan uzmanlar olarak sonra zar zor yetişiyoruz. İşte oyun bağımlılığı olsun, alışveriş bağımlılığı, hani internet üzerinden alışveriş bağımlılığı gibi şeyler. Hani biz zor yetişiyoruz açıkçası. Hani peki, teknolojinin bize yaptığı psikolojik.
Selfie biraz da narsistlikle evet. Birlikte mi çalışıyor?
Evet, aynen. Aynen.
Aslında onun bir yansıması mı?
Evet, yani eskiden de ne yapardık? Hani kendimizden belki çok bahsederdik, aynaya bakardık. Ya da hani fotoğrafımızı gidip fotoğrafçıda fotoğraf çektirirdik. Hani şimdi kolay yolu var, sürekli kendimize sağdan mı soldan mı profilim daha güzel. Sabah akşam fotoğraf çekip arkadaşlarımıza göndermek, Instagram'dan paylaşmak. Bu bir tür evet yani teşhircilik aslında bir tür teşhircilik. Evet.
Olay oraya gidiyor. Yani bir taraftan kendini çok beğenme, bir taraftan bunu da teşhir etme.
Aynen.
Yani bir çoklu bir bozukluk mu var yani aslına bakarsak teknolojide?
Yani daha doğrusu şöyle, altta yatan patolojilerimizi teknoloji sayesinde belki daha kolay bu tür. Yani bir kısım da röntgencilik yapıyor mesela. Röntgencilik içinde evet aynen stalkerlar. Instagram onlar için bulunmaz bir nimet ya da Facebook işte sürekli stalk edip insanları. Hani bu da başka bir nimet. Hani teknolojinin nimetlerinden böyle röntgen ya işte röntgencilik yaparak ya kendimizi teşhir ederek faydalanabiliyoruz.
Eskiden dürbün vardı.
Ay ben ürktüm ama yani. Tanımlardan
zor da şartlarda ne kadar bakarlardı kim nerede ne yapıyor. Filmlerde de vardır mesela. Sürekli izler. Yoldan geçeni izler. Karşı binayı izler. Uzakları izler. Bir yerleri izler. Meraktır. Yani benim onun arkasında bir sürü şey var. Şimdi bu teknolojiler artık elinde. Avucunun içinde kim nerede ne yapıyor. Ne yemiş, ne içmiş, ne giymiş. Her şey elinde.
Ben bir de ergenlerde sanki böyle hani yaş grubu olarak erişkinde teknoloji bağımlılığının çok fazla olacağını düşünmüyorum. Belki de kendim nesil olarak biz hani sonradan gelişti ve biz bunlarla büyümedik. Daha direkt iletişimle büyüdük. Onun için de öyle algılıyor olabilirim. Bunun yaşı var mı?
Çok haklısınız. Aslında ergenler daha fazla görülen bir grup. Hatta 11-18 yaş arası ve erkek çocukları ya da erkekler ciddi en riskli grup. Neredeyse 100 erkekten işte 11-18 yaş arası 100 erkekten 18'inde teknoloji bağımlılığı gösterilmiş. Kızlardan daha da fazla bir oran. Gerçekten gençler bir kere hani neredeyse 2000'li yıllardan itibaren internetin içine doğdular. Evet. Hani hayatları yazı yazmak yerine tuşlara basmak, hatta bırakın tuşlara basmayı, artık hani dokunarak ekran kaydırma üzerinden. O yüzden onların günlük hayatının rutin bir parçası ve muhtemelen dediğiniz gibi gençlerde daha fazla giderek daha fazla bağımlılık göreceğiz.
Peki ebeveynler olarak ne zaman kaygılanalım ve destek alalım?
Belirtileri ne yani? Biz ne zaman bu korkuyu yaşamalıyız? Hani bağımlı oldu çocuk ya da kimse aileden birey. Belirtileri var mı yani?
Belirtileri. Benim çocuğum ne zaman riskli kullanıyor? Teknoloji evet. Bağımlılığı için riskli diyebiliriz. Bir kere öncelikle hani özellikle çocuklar için bahsediyorsak yani ne kadar internet çocuğunuz internetin başında ya da o telefonun başında, bilgisayarın, laptopun, Xbox'ın başında onu bir kere bilmeniz lazım. Takip etmeniz lazım. Yani işte güzel tamam oynuyor ama ondan sonra oturup dersini yapabiliyor mu onlara bakmak lazım. Eğer işte dersini yapamayacak kadar hani dersi unutup da bütün akşam okuldan geldikten sonra bütün akşam şeyin başından kalkamıyorsa, internetin başından ya da oyunun başından kalkamıyorsa, uykusunu alamıyorsa, hani oyun oynayacağım diye, özellikle bazı toplu oynanan oyunlar çok uzun sürüyor, gece boyunca oyunu oynamaktan dolayı uykusuz kalıyorsa, derslerine eskisi gibi ders başarısı düştüyse, eskisi gibi değilse, çok sevdiği, keyif aldığı arkadaş, sosyal ortamlara artık ben gitmeyeyim, oyunum var, oyunumla oynayayım diye gitmek istemiyorsa, fiziksel aktivite, eskiden sevdiği fiziksel aktiviteleri yapmıyor ve size karşı da daha hırçın olduysa, yani hadi oğlum evladım oyunu bırak gel yanımıza dediğinizde hani hırçınlaşıyor ve ben oyun oynayacağım bırakın beni deyip oyun oynadığı sürelerle de ilgili size yalan söylüyorsa, gerçekten ciddi anlamda bu çocuk hani bağımlılık riskini
obezite
yaşıyor.
De var mesela, yani kilo alma tabii hareketsizlikten kaynaklı, o da belirtilerden birisi.
Fiziksel belirtileri fiziksel var. Belirtileri. Benim anlattıklarım daha psikolojik davranış, belirtileri evet. Ama fiziksel belirtiler tabii ki uzun süre bir hani eğik durumda durmaya bağlı duruş sorunları yaşıyorlar. Görme problemleri yaşıyorlar. Ciddi uyku problemleri ve dediğiniz gibi hani Kimi de ama internetin başından kalkamadığı için yemek yiyemiyor. Zayıflama gibi. Ya da dediğiniz gibi hani işte çok kilo almak aşırı atıştırırken. Hatta bu özellikle teknoloji bağımlılığı Kore'de, Güney Kore'de, Çin'de çok fazla. Hani insanlar uzun süre oturup hareketsiz kaldıkları için vücutlarında pıhtıya bağlı tromboembolü kalp ölümleri ortaya çıkmış. Yani çok uzun oturmanın ciddi zararları da ortaya çıkabilir.
Tabii onlara teknoloji erken geliyor ya, onların da bu bağımlılığı biraz daha yaşlı. Bence. Biz de daha ergenlikte henüz orada.
İşte bazen işte bizim ülkemizde bazı şeylerin geç geliyor olması aslında iyi.
Evet.
Bir taraftan. Bazılarının ama bazılarının.
Şimdi bir de çocukların şöyle bir söylemi oluyor ya da ergenlerin. Arkadaşlarım bekliyor diyor. Yani
İnternette. Için arkadaşlarım bekliyor.
Evet, ya da konuşmak için de onu kullanıyorlar. Yani sohbet ortamı orada işte 3-4 kişi aynı anda girmiş bir şekilde sohbet ediyorlar. Ve bunu bir birliktelik olarak değerlendiriyorlar.
Bir sosyal ortam. Aslında internet sosyalleşmemiz için ortaya çıktı.
Evet, yani bunda da hani bir oyun yok ortada. Hani müzik dinleniyor, sohbet ediliyor, bir konuşma, toplu bir konferans gibi, bir görüşme gibi. Hani bunları da bağımlılık olarak değerlendirmek doğru mu? Yoksa hayatın bir parçası artık, teknoloji ilerledi. Bu da hayatın bir gerçeği demek gerekiyor mu? Burada da engel olmaya çalışalım mı çocuklarımıza?
Aslına bakarsanız biz de büyükler olarak hepimizin ayrı WhatsApp'tan grupları var. Akşam belli bir saatten sonra dinlenme saatinde hepimiz de WhatsApp'ın
başında
sohbet ediyoruz. Birbirimize bir şeyler gönderiyoruz. Şimdi nerede patolojik? Bizim için de aslında çocuklar için de. Nerede hastalık boyutunda hani artık bir patolojik sağlıksız düzeye geçiyor, onu bilmek lazım. Eğer işte ödevini yapmıyorsa, onunla o kadar çok arkadaşlarla sohbet edeceğim diye ödevini yapmıyorsa tehlikeli. Bir de aslında bu oradaki o ortamdaki sosyal ortamdaki kimliği nasıl? Yani diyelim sizin bahsettiğiniz bir oyun ya da bir sosyal ortamda farklı bir kimlikle kendini gösteriyorsa, olduğundan daha farklı gösteriyorsa, orada farklı arkadaşları var ve o arkadaşlarıyla günlük hayatta, gerçek hayatta görüşmüyorsa, gerçek hayattakiler yani böyle birbirinden sanalsa, ayrılmış, kopuk sanal ortamdaki sanal dostluklar gerçek hayattaki dostlukların yerine geçiyorsa gerçekten o zaman tehlikeli.
Evet, ama biz bu zamanda fark ettiğimiz zaman da geç tabii, hani evet. Bunlar olduğu zaman da geç değil mi? Bu böyle bir bağımlılıktan kurtulmak kolay mı?
Bu kadar ilerlemiş düzeyde hani tamamen gün gerçek dostlukları, ilişkileri bırakıp da sanal ortam arkadaşlıkları kurduğu düzeye geldiyse evet, çok aslında ilerlemiş, gecikmiş olabiliriz. Daha erkenden önlem almak, fark etmemiz, daha doğrusu ebeveynler olarak daha erken fark etmemiz iyi olur.
Evet, o zaman elimiz bir şekilde evet, üstlerinde olacak ve sürekli kontrol ediyor olacağız.
Yetişkinlerde de var ama bununla benzer bir olay, yaşanmış bir olay var. Evli çift, yeni evli çift diyor ki eşim çok fazla akşamları eve geliyor işten, oyun grubu var arkadaşlarıyla, saatlerce oyun oynuyor, hiç evde biz evlilik hayatını yaşayamıyoruz, hiçbir sosyal hayatımız yok ve buna karşında bana şunu söylüyor, ne yapayım, kahveye mi gideyim, yani yoksa kahveye gideceğim, bak eskilerin kahvesi gideyim orada sigara dumanında mı durayım, sigara mı içeyim, yani onu mu istersin? O da diyor ki yok, hayır, yani onu istemiyorum. O zaman diyor buna karışma. Yani bunu artık savunur. Hatta başka şeylerle kıyaslayıp belki de seçim yapmak zorunda bırakacak hale getiriyor hastalık.
Zor bir durum. Yani ama onun tercihi de o değil.
Mesela eskiye göre genç çiftlerde boşanma sebebi olarak çok fazla tam olarak bu dediğiniz şeyi görmeye başladık.
Evet, yeni yeni bu
artmaya
başladı.
Özellikle bu işte hani genç erkekler, bu 11-18 yaş grubu erkek evlendiğinde de hakikaten o alışkanlığını devam ettirmek istiyor.
İşte genç evlilerde daha çok görüyoruz.
Aynen öyle ve o zaman da hani kadınlar çok zorlanıyorlar ve bu nedenle çok sık boşanmalar da artmış durumda. Ya da işte bağımlılık, teknoloji bağımlılığıyla bize başvuranlar çok oluyor gerçekten.
Ne yapalım peki?
Nedir bunun çözümü var mıdır, önlemi var mıdır?
Ne zaman dur diyelim?
Eğer çocuklar için ya da ergenler için.
İkisi
için. Kendimiz için de.
Genelde hepsini söyleyebiliriz.
Şöyle diyelim, şimdi çocuklarda tabii biraz daha ebeveyn olarak üstünde farklı şeyler var ama kendimiz için yapacağımız şey hani bir kere hani ne kadar sık internet kullanıyoruz onu bir fark etmek lazım.
Peki bunu kısıtlama, yasaklama başka şeylere sebep oluyor mu? Hani araya girdim çünkü en büyük problem bu. Çünkü çocuklarda etrafta çok fazla yaşanıyor. Yasakladığım zaman çocuk agresifleşiyor.
Çocuklar için.
İşte kendini yerden yere atıyor, işte huysuzlanıyor, dirilik vermiyor falan, bir sürü. şeylerin yansımalarını görüyoruz. Dayanamıyoruz, mecbur kalıyoruz, veriyoruz.
Burada iki tane şey var. Birincisi, yani yasaklamak tamamen mümkün değil. Çünkü zaten eğitim sistemi giderek aslında internet ve teknoloji üzerinden olacak.
Evet.
Hani çocuk sizden telefonu, bilgisayar alıp ben zaten ödevim var diyecek. Siz başında duramadığınız için zaten kontrol edemezsiniz. Tamamen yasaklamak diye bir şey mümkün değil. Ama kontrol. Nedir o kontrol etmek çocuğu? Yani bir kere en önemlisi, hani diyelim ders için yaptığında bile ya da işte laptop, iPad üzerinden hani yanınızda kullansın. Kesinlikle mesela çocukların odasına laptop, bilgisayar, iPad'i koymayın.
Kaç hani, yaşına kadar?
İlk baştan aslında o yüzden dedim, mesela bu bahsettiğiniz, örnek verdiğiniz çocuk için 16 yaşındaki bir çocuğa şimdi sıfırdan kontrol koymak çok kolay değildir. Ama eğer işte daha küçük, işte ilkokul çağında çocuğunuz var, internet, laptop bir şekilde kullanmaya başlayacak, internet kullanmaya başlayacak. Orada baştan kuralları belirlemek lazım. Yani işte mesela en temel şeylerden biri laptop ya da işte bilgisayar salonda olacak, gözümüzün önünde, bizim yanımızda kullanacaksın gibi. Hani al bunu odana götür, saatlerce ne yaptığı ne ettiği belli değil. Hani kontrol, hakikaten dediniz, kontrol, ikinizin de dediği şey, kontrolü kesinlikle elimizde tutmamız lazım ama küçükken. Eğer büyükse 16 yaşında bir çocuğa...
Zaten lisede değil mi? 14 yaştan itibaren kendi odaları var.
Evet.
Ve dersleri...
Cep telefonu kere, var, interneti var.
Hepsi hani, maalesef ki var.
12 yaşından önce o kuralları, 12 yaşından önce daha böyle hani çocuklar sözümüzü dinlediği, bizi daha dinlediği dönem 12 yaş. O dönemde başlamak lazım. Böyle kuralları koymak gerekiyor. Başka, eğer bizim de teknolojiyi iyi bilmemiz gerekiyor. Hatta bazen arada çocuğun girdiği sitelere, daha küçük çocuklarda, hani laptop'tan nereye bakmış, hangi siteye girmiş, o eski tarihlere bakıp hani uygunsuz bir şey var mı yok mu diye bakmak. Ama en baştan o laptop'ı, interneti alırken güvenli bir internet uygulaması mutlaka bilgisayarımıza, cep telefonumuza yüklemek. Yani çocuğu zararlı sitelerden en başta bizim korumamız lazım. Hani sonra internetten takip etmek, hatta çocuğa anlatmak da. Şimdi küçük bir çocuğa öğretiyorsunuz ya mesela, diyelim hani hatta ilk anneleriyle babalarıyla girerler, öğrenirler. İşte çocuğa şeyi anlatmak lazım. Bak burada zararlı siteye girebiliriz. Bak şunlar şunlar var gibi. Yaşına uygun bir dille hani hangi siteler zararlıdır, hangi şeyler tehlikelidir çocuğa anlatmakta fayda var. Şimdi bizim genelde ailelerin eğitim sistemi şöyledir. Aman çocuğuma hiçbir şey anlatmayayım, olumsuz ya da kötü şeyleri anlatmayayım ki hani çocuğumun aklı çelinmesin, bunları şimdi öğrenmesin.
Uyanmasın.
Evet, uyanmasın güzel bir kelime oldu. Aslında yanlış yapıyoruz. Çocuk uyanmıyor ama sonra saf oluyor ve ileride o tehlikelere hani direkt hiç önlem almadan, bilmeden atlıyor. İyi bir şey değil. Önceden çocuklarımızı bütün o internetin tehlikeleriyle ilgili uyarmamız lazım. Mesela kamera kullanımı. Ya da şifrelerini vermek. Şimdi ben mesela gençlerde görüyorum. İşte yeni çıkıyorlar. Sevgilime mutlaka şifremi vermem lazım. İnternet, Instagram şifremi vermezsem yeteri kadar sevmediğim anlamına gelir.
Güvenmiyor bana.
Evet. Oysa tam tersi, hiç böyle bir şey yapmamak lazım. Hani çocuklarınıza internet şifrelerini hiçbir şekilde kimseye vermeyeceksin. Çünkü sana böyle bir zararı olur. İşte ayrılırsınız, sevgilin ayrılırsın. Sana kızar ve seni bir sürü olumsuz şekilde anlatabilir, yapabilir gibi şeyleri açık açık çocuklara öğretmek lazım.
Peki biz? Yani, tamam, çocukları anladık. Evet. Anne babalar önlem
bir de
alacak.
Hani şey, yaş grubu olarak hani lise çocuğunu çok merak ediyorum Özgür. Bu yani zaten normal söz dinletemiyorsun. Evet. İletişim kurmakta zorlanıyorsun. Hı. Odasına giremiyorsun. Hani toplamak için bile girdiğin zaman kızıyor, sana tepki veriyor. Orası benim yaşam alanım diyor. Ayrı eve çıkmak istiyorum söylemleri oluyor hatta lisede. Tabii yani böyle zor bir grup aslında. Normal iletişimde ebeveynlerin en çok zorlandığı grup lise öğrencileri. Bağımlı çocuk, sınavı var ve çalışmıyor. Bunu da görüyoruz. Profesyonel destek almak için bile o çocuğu elinden İkna tutup etmek, psikiyatriste götürmek çok zor bence.
Evet.
Burada ne yapalım? Yani nasıl ikna mı etmemiz gerekir ya da biz ne yapabiliriz?
Yani bir kere hani bu kadar ciddi artık eğitimini, derslerini, ders başarısını etkileyecek kadar yoğun bir oynuyor ve sizle de çatışma halindeyse, hani sözünüzü artık bu yaşta dinlemiyorsa, hakikaten orada hani bir yetişkin ya da bir karşınızda bir yetişkin gibi alıp oturup onunla konuşup hani böyle böyle senin okumana engel oluyor, hayatına engel oluyor, işte sağlığına engel oluyor. Hani bunun için biz seni mutlaka bir profesyonel yardım alman gerekiyor ve biz seni bir yere götürmek istiyoruz. Hani biz de sen özellikle bunları anlatmanı istiyoruz deyip hani çocuğun biraz farkındalığını arttırmak lazım. Başka hani ne yapabiliriz daha anne baba olarak? Şimdi ben en çok orada hızlı internet, bu fiber optikler, süper hızlılar ya da böyle limitsiz internetler, tamam çok güzel görünüyor ama hakikaten interneti sınırlı yapmak. Yani evinizde o zaman hani ya da çocuğun sonuçta cep telefonunun internetinin ücretini siz ödüyorsunuz. Hani onu daha düşük kotalı bir şeye geçirmek gerekebilir ki hani kendini kontrol edemeyecek kadar zor durumdaysa böyle bir yöntem önerebilirim size.
Güzel. Peki yetişkinler için bir uzmandan destek almak icap eder mi?
Şimdi bazen eşleri getiriyor genelde. Yoksa seninle boşanacağım diye genelde. Orada iş kolay. Tamam. Hani orada iş kolay çünkü başında da bir hani onu kontrol etmek, ama kendi insanın çok böyle haz aldığı, keyif aldığı, mutlu olduğu bir şeyi bırakması da çok zor açıkçası. Hani bunlar hakikaten biraz en başta dedim ya, kumar bağımlılığı gibi. Şimdi hı-hı, bağımlı insanlar kendileri ya benim böyle bir bağımlılığım var, beni kurtarın diye gelmezler genelde.
Çünkü o bağımlı kadar olduğunu kabul etmiyor.
Evet, öncelikle etmez ve bir de çok az alıyor. Mutlu olduğu bir şeyi niye bıraksın hani? Orada genelde yakınları zorla, işte aile, eş, anne baba getirir. Öyle durumlarda hani bizim ilk yaptığımızda bu kadar ciddi ağır bağımlılık durumundaysa hani bir öncelikle farkındalığını arttırmak. Yani sen bağımlısın, ben seni zorla tedavi edeceğim gibi bir şey hiçbir zaman diyemeyiz yetişkin insanlarda. Orada hani hayatını nasıl etkiliyor, ne zorlukları, genelde de dirençlidirler. Bu konuda içgörüleri de yoktur. Hani ben çok mutluyum, çok her şey de yolunda gibi anlatırlar. Orada biraz onları aslında ne faydaları var, ne zararları var, biraz onlara fark ettirip sonunda da hani hangisi daha üstün geliyor, hakikaten faydası fazlaysa devam etsin. Ama genelde görüyoruz ki zararı daha fazla. Öyle bir onları daha terapötik o ilişki içinde, hani seanslar içinde biraz farkındalıklarını arttırmaya çalışıyoruz.
Peki tedavide ilaç da kullanılıyor mu, yoksa bu terapiler şöyle, üstünden mi gidiyor?
Genelde teknoloji bağımlı çocuklarda da, yani gençlerde de en sık eşlik eden psikiyatrik hastalıklar var. Mesela dikkat dağınıklığı, işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da depresyon ya da sosyal fobi gibi tanılar olduğunda onları mutlaka tedavi etmemiz gerekiyor.
Çok güzel. Teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Dileriz ki bu bağımlılıktan hep beraber kurtulabiliriz. Çünkü dünya nüfusunun 1/3 şu an cep telefonu sahibi, ki 2 kişiden biri de akıllı telefon kullanıyor. Dünya web trafiğinin yarısı şu an cep telefonu trafiğinden kaynaklanıyor. İnsanların %38'i uyanır uyanmaz, %73'ü uyumadan önce mutlaka online'lar, telefondalar ve günde 5 saat yaklaşık olarak bir online olma süremiz var. O 5 saatte kim bilir daha neler yapabiliriz. Bunu da hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Eylem Şahin Can Kurtaran canlı yayın konuğumuzdu ve teknoloji bağımlılığı konuştuk. Sorularınızı, mesajlarınızı iletirseniz onları da biz kendisi gitmeden iletiriz, sorarız, size de ulaştırırız. Sosyal medyadan da yazabilirsiniz. Kısa bir şarkı aramız var. Hemen ardından sohbet etmeye devam edeceğiz.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bir
aşka alem seni benden alırsa bir başkasına olur ya aşık olursan sanma ki senden senin uğruna verdiklerinden geriye bir şey isterim sen ayrılırken sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden beni benimle bırak giderken başka bir şey istemem
...13.35 Türkiye'nin saatleri... ...Radyo Doktoru'nda sohbet etmeye devam ediyoruz. Az önce dedik ki... ...yani çok güzel konularımız var bugün... ...önemli konularımız... ...tabii önemli de konuklarımız var... ...hocalarımızdan öğreniyoruz. Profesör Doktor Tümay Sözen... ...bize bugünkü konumuz hakkında... ...sorularımıza cevap verecek geldi. Çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim, ne demek. Şimdi osteoporoz diyeceğim ama önce dedi ki az önce Ebru... ...bununla ilgili dedi bir sürü şey var şimdi... Ben önce Ebru'ya vereceğim. Ebru başlasın.
Aslında önce ben hani osteoporoz diyoruz, kemik erimesi diyoruz. Aslında yıllardır hep kadın hastalığıymış gibi konuşulur. Menopozdan sonra kadınlar kemik taramasına gider ve osteoporoz derler. İlk o zaman duyulur. Ben bir osteoporoz nedir bir onu öğrenelim istiyorum.
Yani halk arasındaki bu söylem evet, doğru mu?
Evet.
Bir bakıma doğru. Osteoporoz esasında tanımını biz şöyle yapıyoruz. Kemiğin yoğunluğunun azalması ve ayrıca kemiğin ince yapısı dediğimiz mikro mimarisi de deniyor bunun. Bunun bozukluğuyla ortaya çıkan metabolik bir kemik hastalığı ve bu kemik hastalığının önemi de kırıklara sebep olmasıdır.
Yani o sünger dokusunun zayıflaması.
Evet, tabii sünger olan kısmı da var. Dış kısmında bir ayrıca korteks dediğimiz ayrı bir bölüm var. İki ayrı kısmı vardır kemiğin. Dolayısıyla o sünger gibi olan kısımda tabii değişiklikler meydana geliyor ve sonuca kırılgan hali geliyor. Şimdi kemik dokumuza pek de değer vermeyiz yani kırılıncaya kadar. Ancak bir kemiğimiz olduğunda o zaman fark ediyoruz.
Doğru.
Evet, ondan sonra halbuki çok önemli bir takım görevleri var tabii kemik dokusunun. Yani sadece bu vücudu, iskeletimizi yani bütün adaleler geliyor oraya yapışıyor. Bizi ayakta tutan şey o. Ayrıca göğüs kafesimiz içindeki bütün organları koruyor, beynimizi koruyor. Ayrıca bir mineral deposu olarak, vücutta metabolik olarak da bir değeri var tabii. Dolayısıyla görevi sadece yani bir tek değil ve çok işlevli olan bir organ. Dolayısıyla da bu kemiğin yapısının bozulması ileride bir sürü ayrı organ disfonksiyonu dediğimiz bozukluklara da sebep oluyor. En önemli olay bu esasında. Ve de kırıklar tabii. Kırıklar neden önemli? Bunlar osteoporozun en çok etkilediği bölgeler diyelim. Omurgamız, kalçamız, buralardaki kırıklar ölümcül olabiliyor. Yani işin önemli kısmı bu. Bunlardan da sonra belki sorularınız vardır cevaplarım. Ayrıca tabii insanları tekerlekli sandalyeye mahkum ediyor bu ve bütün yaşamlarını değiştiriyor. Kendi yaşamlarını değiştirmesinin ötesinde onunla birlikte yaşayan insanların da hayatlarını tabii etkilemiş oluyor. Onun yanında çok önemli ekonomik bir yük getiriyor her ülkenin ekonomisine. Biliyor, bu konular önemli.
Erkeklerde de kemkirimiz gözüküyor değil mi?
Tabii, yani esasında hep kadın hastalığı, evet, sizin söylediğiniz gibi diye düşünülür ama tabii bir şey için bakarsanız, ararsanız bulursunuz. Dolayısıyla erkeklerde de çok önemli oranda osteoporoz olduğunu biliyoruz. Yani bunu hem genç erkeklerde de görüyoruz, özellikle bazı hastalıkları olanlarda. O hastalıkları ikincil olarak osteoporoz oluşabiliyor. Bunun yanında da yaşlanma dediğimiz olay ki osteoporozun bugün önemli olmasının bir nedeni de bu. Çünkü yaş ilerledikçe kemik yapısında değişiklikler meydana geliyor, yaşlanma. Ve sonuçta ki hanımlar için hep menopoz bir ayrım noktası diyelim. Estrojen hormonunun yapılmaması nedeniyle kemik kaybının artmasından kaynaklanıyor. Fakat belli 60-70 yaşları geçtikten sonra hem erkekte hem kadında, yani osteoporoz neredeyse eşit miktara yakın bir görülme oranına sahip. Gençlerde de erkeklerde dediğim gibi ikincil bazı hastalıklara bağlı olarak da meydana gelebiliyor.
Çok fazla görmemizin sebebi kadınların kemik yapısının erkekler oranla daha ince olmasından dolayı mı?
Yani onun da etkisi var.
O yüzden daha çok rastlıyoruz.
Ama tabii kadında bir kere bu iş erken başlıyor. Menopoz dediğimiz devre. Türkiye'de de menopoz girme yaşları 45-48 yaşları olarak bizim istatistiklere göre. O zaman bu estrojen hormonu dediğimiz esas kadınlık hormonu ortadan kalkıyor, artık yapılmıyor yumurtalıklarda. Dolayısıyla da kemiği koruyan çok önemli bir hormon bu ve onun yokluğu kemiğin rezorpsiyonu dediğimiz olay. Yani bunu da şöyle söyleyeyim, kemik çok aktif de bir organ, yani metabolik olarak da aktif bir organ. Çocukluk, hatta daha anne karnındayken iskelet yapılmaya başlanıyor. Doğumdan sonra iskeletin gelişimi devam ediyor ve ergenlik çağı geldiği zaman da maksimal bir noktaya ulaşıyor. Bu doğumdan itibaren ergenliğin olduğu devreye kadar kemik kendi şeklini ve boyutlarını büyütüyor, şekilleniyor. Buna şekillenme diyoruz. Ama ondan sonraki safhada artık yeni kemik yapımı falan olmuyor. Onun yerine kemikte yıkım da başlıyor. Şimdi mesela kollarımızı şöyle koyuyoruz ya biz buraya. Kemiklerimizde bir sürü ufak ufak mikroskobik kırıklar oluyor bu arada. Çok minimal bir travma bu. Fakat
kaldır
bunlar...
Kaldır kolları.
Nasıl olsa koyacaksınız.
Ben aşağı sallayacağım.
Ve bu kemik hep yeniden yapılıp yıkılıp tekrar yapılıyor. Yıkılıp tekrar yapılıyor. Yani bir yenilenme olayı habire
var,
devam.
Tamam, geri koyayım.
Evet, var.
Tamam. Ama işte bir yaştan sonra olmuyor bu.
İşte hayır, yani bu kırıklar eğer bu yapımıyla kemiğin yıkımı arasındaki dengeler bozulursa o zaman yıkım artınca kolaylıkla kırılıyor tabii. Dolayısıyla estrojen hormonu da kemiğin yıkımını olmasın diye bir etki gösteriyor. Dolayısıyla da estrojen hormonu olmayınca kemik yıkımı artıyor. Artınca kadınlarda onun için menopozla birlikte kemik dokusunun azalması ve yapısında bu değişiklikler ortaya çıkmış oluyor.
Aslında bir yandan şanslıyız. Çünkü hani kadınlarda menopoz çok gözle görülür bir şey olduğu için hemen menopoz klinikleri, kontroller başlıyor ve hani değil mi, kemik taramaları, evet, başladığı için şikayet olmasa da bir şekilde belli aralıklarla periyodik olarak kontrol yapıldığından dolayı hem erken dönemde yakalanma şansı, evet, oluyor, hem de tedavi ediliyor ya da önlemler anlatılıyor hastaya. Biraz sonra biz de hocamıza soracağız.
Biz
ama erkekte ne oluyor?
Yani biz girmiyoruz, ne yapacağız? Bunun bir sınırı var mıdır? Erkeklerde şu yaştan sonra kemik taramasına gitsin.
Yaşlanma olayı.
Kolonoskopi yaptırsın diyoruz.
Diyorum ya, bir faktör. Dolayısıyla 65-70'li yaşlara gelince yaşlanma olayı da zaten yine yıkımın artışını, yapımın azalması daha ziyade zaten orada daha da büyük faktör oluyor. Dolayısıyla kemik yıkımı o yaşlardan sonra da erkeklerde de tabii olmaya başlıyor. Şimdi kadının burada talihsizliği, daha erken bir yaştayken bir kere bu estrojen hormonunun eksikliği oluyor. Üstüne de yaşı ilerleyince bu öbür faktör, yaş faktörü de işin içine giriyor. Dolayısıyla ki kadının kemik kaybı erkeğe göre biraz daha fazla oluyor. Bir de yapısal olarak da kadının kemiklerinde daha volüm olarak da daha ufak tabii erkeklere göre. Dolayısıyla bunlar kadının dezavantajı oluyor bu konuda.
Ama biz avantajı çevirmek için neler yapalım o zaman?
Var mıdır bunun korunma yolları, bunu uzatma imkanı?
Tabii. Zaten amacımız da bu. Bu hastalığın esas tedavi edilmesi ya da önlenmesinin amacı kırıkları önlemek dediğim gibi. Çünkü ne kadar kemik kötü bir hale gelirse kırılma riski de o kadar. Onun yaratacağı sorunlar da daha fazla. Şimdi dedim ya çocuk doğumundan itibaren kemik gelişimi başlıyor. Ve kemik de yapım artıyor ve bu belli bir yaşa geldiği zaman artık daha fazla yapım yapılmıyor ve o sırada çocukta bir ergenliğe de ulaştığı zaman oluşmuş olan kemik kütlesini biz doruk kemik kütlesi diyoruz. Ve bu doruk kemik kütlesine ulaşılma anında da veya sürecinde öyle söyleyeyim daha doğru. Bu süreç içerisinde de bazı şeyler doruk kemik kütlesinin iyi olmasını, yeterli olmasını sağlayabilir. Bazı şartlarda ise bu kütle tam olarak gelişememiş olur. Bunlar nedir? Egzersiz yapılmaması. Demin de, konuşuyordunuz. Herkesin elinde şeyler var.
Telefonlar.
Telefonlar var. Çocuklar habire oturuyor. İşte internetten çalışıyorlar ya da oturarak yani hayatları geçiyor çocukların. Dışarı çıkıp da oynayan çocuk yok. Halbuki artık, egzersiz kemik yapını artıran bir faktördür. Dolayısıyla çocuklarımızı zaten fizik egzersiz yapmaya, çıkıp dışarıda oynamaya, basket olur ne olursa olsun yani onu spor özendirmemiz lazım. Evet, bir. İkincisi kalsiyum alımı çok önemli bu devrede. Dolayısıyla çocuklarımıza en azından süt içilmesi alışkanlıklarını ettirmemiz lazım. Ayrıca kemiğin kaybını sağlayan mesela Coca-Cola biliyorsunuz yani çocuklar ne kadar çok kola içmek istiyorlar, fast food yemek istiyorlar. Dolayısıyla bunlar kemik için zararlı maddeler oluyor.
Asitli içeceklerden evet, uzak durmak
evet
lazım.
Yani onun için süt ve süt ürünlerinin kullanılması kalsiyum alınını desteklediği için de tabii kemiğin iyi bir şekilde gelişmesini, doruk kemik kütlesinin yüksek olmasını. Dolayısıyla ileride de sanki bankada şey gibi yani biriktirdiğiniz faiz para gibi. Evet. Oradan kullanabilsin diye. Dolayısıyla bu devrede bunları bizim değiştirebileceğimiz bir takım faktörler bunlar. Ama bunun yanında ayrıca genetik bazı faktörler var. Tabii cins, ırksal faktörler de kemik kütlesinin oluşmasında ve daha sonraki de kırılganlık üzerinde etkili faktörler. Bazılarını değiştirebiliyoruz, bazılarını değiştiremeyebiliyoruz sonuç
peki,
olarak.
Peki gıda bu ergenlikte önemli ama daha ileri yaşlarda 40 yaşına geldik ya da menopoza girdik. Kalsiyumlu gıda alımımız hala önem taşıyor mu?
Evet, evet. Yani kalsiyum vücudun her yaşı için önemlidir. Ve her yaş için gerekli olarak günlük gereksinimler tayin edilmiştir. Çünkü yani kemiği yapan ana eleman kalsiyum zaten. Yani bir takım proteinler de var. Fakat kemiğin o densitesini oluşturan şey mineral yani kalsiyum minerali. Başka mineraller de var tabii. Dolayısıyla bunun miktarının kemikte bulunması çok önemli tabii. Onun için her gencin yani gençlikten başlayarak çocukluk çağından itibaren ergenlik çağında ve daha sonraki yaşam boyunca ve yaşlılıkta da herkesin kalsiyum alması şarttır. Ve bunların miktarları da saptanmıştır. Şu kadar alması lazımdır diye.
Az önce dedik lazım ya hocam erkeklerdeki kemik erimesiyle alakalı olarak. Almanya'dan bir dinleyicimiz der ki şeker hastası olan bir erkek hastada kemik erimesinin daha erken yaşta ortaya çıkması söz konusu mu? Yani bu, etkiler mi şeker?
Bu diyabetin cinsine bağlıdır. Tip 1 diyabetli dediğimiz insülin kullanması gerekenlerde genelde çok daha erken yaşlarda. Çünkü insülin benzeri büyüme faktörü vardır. Bunlar eksiktir bu hastalarda. Dolayısıyla bu faktör kemiğin de gelişimini destekleyen bir maddedir. Dolayısıyla tip 1 diyabetlinin kemik yoğunluğu daha düşük olur ve kemikleri daha zayıf olur. Ama öbür yandan da tip 2 diyabetiklerde de tersine bir insülin direnci duyuluyor herhalde bu sırada çok popüler bir şey. İnsülin direnci var, yani insülin var gereğinden fazla. Fakat onun da kemiğinin yapısının diğer önemli kalsiyum önemli dedim, proteinler de önemli, kolajen dediğimiz bir organik kısmı var kemiğin tabii. Bu kolajenin şeker özellikle iyi kontrol edilmemiş bir şeker ise, hastalığı ise kolajenin yapısı bozuluyor. Dolayısıyla kırılganlığı bu sefer tam başka bir faktörden dolayı tip 2 diyabetlilerde de kemik kırılganlığı daha fazla olabilir.
O zaman şeker hastalığının burada olumsuz bir etkisi var.
Var.
O yüzden mutlaka doktor hekim kontrolünde ya da destek alarak bununla ilgili çalışması yaşaması gerekiyor.
Etkilemez mi? Her şeyi etkilediği gibi sigara tabii etkiliyor. Sigara içimi, fazla miktarda kahve içimi, alkol kullanımı bunlar hepsi kemik için zararlı maddeler. Bunları zaten hasta kullanıyorsa kesmesini istiyoruz tabii. Kemiğin yapımını bazıları bozuyor. Bazıları kalsiyumun idrar vasıtasıyla atılmasına sebep oluyor ve sonuç olarak çok zararlı, toksik yani nikotin kemikler.
Peki kemik bu hücreleri. Vitaminleri şimdi bu aralar çok meşhur ya. Şimdi yoğun bir iş hayatı, herkes çok yoğun çalışıyor. İnsanlar düzgün beslenemiyorlar. Bu multivitaminler ve benzer gıda takviyelerine yükleniyorlar. Bunların kemikte bir etkisi var mıdır?
Valla ayrı ayrı, yani şimdi tabii o takviye dediğiniz şeyler yüzlerce var.
Bir sürüsü var.
Yani daha ziyade işte K vitamini bugünlerde biraz popüler, yani daha hala onun yani yapılmış araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Ama onun haricinde kalsiyumla içeren yani bir sürü preparatlar var tabii, vitamin preparatları. D vitamini bunlardan tabii çok önemli olan, kemik için önemli oluyor. Neden önemli? Çünkü vücudumuza kalsiyumun bağırsak vasıtasıyla emiliyor. Emilebilmesi için D vitamini şarttır. D vitamini eksikliği olan insanlarda hem osteoporoz kolay olur, hem osteomalazi denilen kemiklerin yumuşaması dediğimiz ayrı bir hastalık da yine olabilir.
Yani C vitamininin de burada
C vitamini o kadar etkin bir şey yok.
Yani A ve D burada için bizim için önemli. K ve D.
Evet, o D zaman en çok en önemli. Çok.
Ama D vitaminini de kontrolsüz almalarını istemiyoruz. Mutlaka dinleyenlerimize ölçtürelim. Özellikle de kış dönemindeyiz değil mi? Hani herkes yılda bir kere ölçtürsün ve ona göre hekim kontrolünde mutlaka alınsın D vitamini diyoruz. Onu da bir daha hatırlatalım. Çünkü artık bizde de reçeteli yazıma girdi D vitamini. Bu bir takım diyetler çok desteklediği için kontrolsüz kullanım çok artmıştı. Mutlaka ölçtürelim. Çünkü D vitamini hani yağda biriken bir vitamindir ve hani fazlasında da toksik şeye sebep olabilir. Lütfen hekiminizle görüşerek alın. Bilgisini de paylaşmış olalım.
Gerçekten önemli. Yani biz çok seviyoruz böyle leblebi gibi arkadaştan, ahbaptan duyup da bana iyi geldi sen de al. Bana yazdı sende de varmış.
Tabii, kırıp sen kırıp de içiyoruz bu devleti. Tabii, yani, kış oldu.
İşte o yani çok kötü o maalesef. Şekilde zaten hiç yapmamak lazım. Yani Türkiye'deki çünkü kırıp kırıp içiyoruz dediğiniz için söylüyorum. Evet. Ampulleri var. Ampullerinde 300 bin ünitedir 1 mililitrede. Ve maalesef benim gördüğüm çevremde bunun doktorlar tarafından uygulanmasının çok yanlış olduğunun farkındayız. Biz endokrin camiası bu konuda hatta birbirlerimize bazı reçeteleri görüyorlar. Yani böyle ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ondan sonra o kadar çok miktarda çok kısa zamanlarda bunlar veriliyor. Söylediğiniz gibi D vitamini yağda eriyen ve intoksikasyonu olan, yani bütün yağda eriyen vitaminlerin zaten zehirlenmeleri olur. Günlük 4000 üniteden fazla alınması intoksikasyon olarak genellikle sebep olabilir bunu. O bakımdan bu konu önemli. Bunun için uluslararası bir takım sosyetelerin önerdikleri bir tedavi şekli vardır D vitamini. Yani yeniden keşfetmeye gerek de yoktur. Bu çünkü kılavuzlar yayınlarlar ve bu kılavuzları da dünyada bu konuyla çalışmış olan, yani artık yüzlerce insan bir araya geliyor. Bilim adamları ona göre bir takım önerilerde bulunuyorlar. Ama maalesef uygulama böyle değil. Yani hastanın bir sürü alması, D vitamini alması söz konusu olabiliyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi canlı yayınımızı Cumhurbaşkanımızın Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı konuşma için kesiyoruz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle Radyo Doktoru'ndan selamlar. Hocamıza da teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyorum ben de sizlere.